Kitaptan Kitaba. Rabbani Eğitim. Eser Adem Ergül. Seslendiren Huzeyfe Dalmaz.
Müminlerin her namazda okumaları gereken Fatiha suresinde, bizi dosdoğru yola, sırat-ı müstakime, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, hidayet et. El-Fatiha 6. Duasının bulunması da tevfiki hidayeti olan ihtiyaca işaret etmektedir. Bu durum bir anlamda hidayet ihtiyacının daimi oluşunun da beyanı gibidir. İbadet, taat ve salih amellere koşmamız, hakikatte bu ilahi hidayet nimetine mazhar olmak içindir. Nitekim şu ayet-i kerime, insanın böyle bir gayrete soyunmasının hidayetlere vesile olacağını bildirmektedir. Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenleri, elbette yollarımıza hidayetle muvaffak kılarız. Muhakkak ki Allah, iyi ve güzel davrananlarla, muhsinlerle beraberdir. Ankebut Suresi 69. Ayet. Bu anlamda amel, sayu gayret, hidayeti yaratan değil, ona vesile olan bir anahtar gibidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur: hiç kimseyi ameli cennete sokamaz. Sahabeler, seni de mi ey Allah'ın Resulü diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet beni de, ben de ancak Rabbimin rahmetiyle beni kuşatması sayesinde cennete girebilirim buyurdu. Netice olarak hakikati bilmek ona ulaşmak için yeterli değildir. Hakikati hayat haline getirmek ve nihayet hedefe erişmek daha hususi hidayetlere ihtiyacı ortaya koyar. Öyleyse Rabbimizden niyaz etmemiz gereken hidayet hem hakikatin beyanı hem onun yaşanması ve hem de onunla hedeflenen sonuca kadar selamete erişilmesidir. Bu anlamda hidayet talebi daimi bir dua halinde yüreğimizin derinliklerinde tazarru ve niyaz duyguları içinde tekrar edip durmalıdır. Bu niyaz hem dilde hem gönülde ve hem de amelde olmak durumundadır. Öyleyse Rabbimizin hidayet nimeti olmadan insanı geliştirmenin ve onu eğitmenin ve nihayet onu Allah'ın istediği kıvama eriştirmenin imkanı yoktur. Diğer bir ifadeyle beşeri irade ve çabalarla bir insana gelecek yazmak imkansızdır. Bir insana gelecek yazmak. Salim bin Abdullah radıyallahu anh babasından duyduğu bir hadiseyi şöyle nakleder. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün sabah namazının ikinci rekatında Semiyallahu limen hamide diyerek rükudan kalktıktan sonra Rabbena lekel hamd duasını yapar ve sonra da bazı kimselerin isimlerini anarak duasına şöyle devam eder. Allah'ım falan falan falan kimselere lanet et. Onları rahmetinden uzak eyle. Diğer bir rivayette ise bu kimselerin isimleri şöyle açıklanır. Allah'ım Saffan bin Ümeyye'yi, Süheyl bin Amr'ı, Haris bin Hişam'ı rahmetinden uzak eyle. Senin lanetin onların üzerine olsun. Bunun üzerine şu ayet nazil olur. Ey Nebi-i Ekrem! Allah'ın onların tevbelerini kabul etmesi ya da onları cezalandırması meselesi sana ait bir konu değildir. Esasen onlar zalimlerin ta kendileridir. Bununla beraber göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'a aittir. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır ve Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır. Ali İmran Suresi 128. Ayet. Bu ayetin nüzulundan sonra Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin isimlerini anarak hiçbir kimse hakkında beddua etmediği rivayet edilmiştir. Bu edebe binaendir ki İslam alimleri muayyen bir şahsa beddua etmenin doğru olmadığını ve fakat şu şu işleri yapanlar diyerek genel ifadeler çerçevesinde bu nevi bedduaların yapılabileceğini beyan etmişlerdir. Ümmetine karşı son derece merhametli olan bir peygamberin şahsında tecelli eden bu ilahi ikaz, tüm müminler için ve hatta bütün insanlık için çok önemli mesajlar ihtiva etmektedir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Kulları üzerinde hüküm verme hakkı, yalnız ve yalnız onların yaratanına, yani Rabbül Alemin olan Allah'a aittir. Hiç kimse onların gelecekte şöyle ya da böyle cezalandırılacağı veya mükafatlandırılacağı gibi konularda herhangi bir hükme varamaz, varmamalıdır. Zira kulların kaderini belirleyen ve gayb diye ifade ettiğimiz, idrak ötesi alemleri tümüyle bilen yalnız O'dur. Nitekim hadis-i şeriflerde bir ömür boyu cennet ehlinin ameli gibi amel işlediği halde son anda cehennemlik olan kimselerden bahsedilir. Yine aynı şekilde hayatı boyunca cehennem ehlinin amelini işlediği halde ölümüne az kala cennete girme bahtiyarlığına ermiş kullardan söz edilir. Bütün bu gerçekler şunu gösterir ki kulların yarına dair bir kanaat sahibi olmak ve üstelik bu kanaatini kesin bir bilgi gibi başkalarıyla paylaşmak, külli irade diye ifade edebileceğimiz Hakk'ın tasarruf ve tecellilerine karşı kendi konumunu bilmemek demektir. Diğer bir ifadeyle, başkaları üzerinde kader yazma cüretinde bulunmak gibidir. İşte bu sebepledir ki, gıybet, dedikodu, suizan, ayıp araştırmak, başkalarını ayıplamak ve Allah'ın kullarını küçük görmek gibi davranışlar, büyük günah olarak kabul edilmiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden başka herkesi helak olmuş görenler hakkındaki şu beyanları bu vasıfta olan kimseler için büyük bir uyarıdır. İnsanlar helak oldu diyen kimseden daha fazla helakte olan kimse yoktur. 2. Bir insan kendisinin bile yarınına dair kesin bir kanaat sahibi olmamalıdır. Zira bir başka ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi hiçbir kimse yarın ne elde edeceğini ne kazanacağını bilemez. Lokman 34. Bu gerçek yüreklere bir yönüyle ümit, diğer bir yönüyle de korku yüklemektedir. Dününe ve bugününe bakıp yarını hakkında güven içinde olmak ya da ümitsizliğe düşmek esasen ilahi takdiri gözetmeden gafilce verilen acil bir karar demektir. Bu hakikatin farkında olan uyanık gönüller, her an ilahi iradenin nasıl tecelli edeceğinin endişesiyle, yürekleri titreyerek dua ve yakarış dolu bir hayat sürmenin zaruretine inanır ve öyle de yaşarlar. Herhangi bir kimse hakkında, ''Bu adam olmaz, bu kişiden hayır gelmez, bunun kabiliyeti yok'' gibi kesin kararlar vermek, Hakk'ın tecelli ve tasarruflarından gafil olmak demektir. Yüce Allah, bu bakış açılarının tersini tahakkuk ettirmeye her zaman kadirdir. Zira mülkün sahibi O'dur. Anlatıldığına göre, Sultan Fatih çocukluğunda biraz yaramazlık yapınca, babası II. Murat Han, ''Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz!'' diye çıkışır. Orada bulunan ve velayet sırrıyla kalp gözü açık olan Akşemseddin Hazretleri hafifçe gülümseyerek der ki, ''Fe subhanallah, peder ne der, kader ne der?'' Dilediği kullarını aziz kılan, dilediklerini de zelil kılan Yüce Mevla'dır. Nitekim ayet-i kerimelerde bu hakikat şöyle ifade edilir. ''De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. hayır senin elindendir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Ali İmran 26. Allah insanlar için bir rahmet kapısı açacak olursa, artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek de yoktur. O, mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Fatır 2. 4. Allah Teala, kullarını sevmekte ve daima onları koruyup kollamaktadır. Onların isyan ve günahları ne kadar çok olsa da, Rahman ve Rahim olan Yüce Mevla, kullarına olan ihsan ve ikramını hiçbir zaman kesmemekte ve kendisinden başkasına kul köle olmalarına asla razı olmamaktadır. Kıyamet gününde de başkaları nazarında küçük düşmesinler diye hesaba çekecek olan da bizzat kendisidir. 5. Bir insan üzerinde ne kadar emeğimiz ve ihsanımız, geçici iktidar ve hükümranlığımız olsa da, onun bizim değil, Hakk'ın kulu olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamalı ve onun Rabbinin biz değil, Yüce Allah olduğu hakikatinden asla gafil olmamalıdır. Netice olarak Hakk'ın kullarına, onun adına saygılı olmayı şiar edinmeli ve kuluyla Mevlası arasına girecek her çeşit düşünce, davranış ve tutum içinde olmaktan Hakk'a sığınmalıdır. Böyle bir bakış açısı, şahsiyet eğitimine doğru bir yaklaşımın temellerinden biri olacaktır. İşte Rabbimizin mesajlarını ihtiva eden Kur'an-ı Kerim, bu ve benzeri yaklaşımlar ve daha nice nice hikmet ve sırlarıyla hem eğitimcilerin hem de eğitime muhatap olanların en önemli kılavuzu ve mürşididir. Bir eğitim kılavuzu olarak Kur'an-ı Kerim. Taşıdığımız özellikler itibariyle farklı bir yolcuyuz şu varlık aleminde. Bu yolculuk doğum öncesi bilemediğimiz zamanlarda ve şekillerde başlamış. Dünya alemine gelişimize kadar Rahman olan Yüce Rabbimizin hususi ve zaruri ve hatta mecburi olarak çizdiği rotada ve şekilde bir seferimiz olmuş. Bu yolculuk süresinin ne kadar sürdüğünü bilemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu dönemin ayrıntılarına rastlayamıyoruz. İnsan suresinde bu süreçle ilgili olarak şöyle buyrulur. İnsanın üzerine uzun devirlerden öyle bir zaman gelip geçti ki, o vakit o anılmaya değer bir şey bile değildi. İnsan 1. Anne karnında gerçekleşen yolculuğun evreleri hakkındaysa, Rabbimiz bizi nispeten geniş bir şekilde bilgilendirir. Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su, meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı, hücre topluluğu bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o bir çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra başka bir yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun arkasından elbette öleceksiniz. Sonra kıyamet günü yeniden dirileceksiniz. Mü'minun Suresi 12-16. Ayetler. Bu süreçte sırrını ve hakikatini insanoğlunun tam anlamıyla kavrayamayacağı ilahi nefa, ruh kendisine üflenerek bu yolculuk farklı bir mahiyet kazanır. Ve şu dünya alemine nüzul, iniş, geliş gerçekleşir. Bu safhada o, bir takım kabiliyet ve istidatlarla mücessehse de, gerçek bilgi anlamında tam bir cahildir. Ne yapacağını, nasıl yapacağını bilemez haldedir. Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredersiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Nahl Suresi 78. Evet, artık dünya yolculuğu başlamıştır. Bu yolculukta da değişik safhalar vardır. Bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık. Ayın gökyüzünde hilalden başlayıp dolunaylaşmasıyla ve tekrar incelip gözden kaybolması gibi. İlk gençlik yıllarına, buluğa erme dönemine kadar çocuk adeta çevresine emanettir. Anne babası, yakınları ve diğer sorumlulara vazifeler yüklenir. İnsan bu süreçte bir takım kazanımlar elde eder. Burada herkesin nasibi özeldir ve ancak kader sırrıyla izah edilebilir. Doğduğunuz yer, zaman ve çevre sizi kuşatır ve şekillendirmeye başlar. Yolculuğun bu safhasında yapıp ettiklerinden insan sorumlu tutulmaz. Fakat bir devre gelir ki bu devre gençlik dönemine adım atıştır. İşte burada roller, vazifeler ve sorumluluklar yeniden belirlenir. Yolculuk esasları değişmiştir. İnsan artık bu safhada kendi iradesinin sonuçlarından mesuldür. Evet, külli irade diye ifade edilen Rabbimizin onun hakkındaki çizdiği genel bir kader planı vardır. Ancak bu kader planının içinde insana tahsis edilen bir tercih alanı da mevcuttur. İşte dünya yolculuğunun en zor kısmı da burasıdır. Bu süreç imtihan sürecidir. Yolculuğun bu döneminde yanlış yollara girmemek, kendisinden beklenilen sırat-ı müstakim, Allah'ın razı olacağı dosdoğru bir yolculuk üzerinde bu seferi tamamlamak önemlidir. Yolculuğun selameti bakımından, başta insanın kendi saptırıcı duyguları, hevası olmak üzere insan ve cin şeytanlarının yalan yanlış telkinlerine ve diğer aldatıcılara kulak asmadan ve gönlü kaptırmadan yola devam etmek gerekecektir.
Kitaptan kitaba. Rabbani eğitim. Eser Adem Ergül. Seslendiren Huzeyfe Dalmaz.